Evet, tamam galiba. Hazır mısın Mert?
Hazırız.
Yes. Geyik yapacağım, o yüzden koydum. Yoksa şey yapmayacağım.
Tamam.
Ne diyecekler? Bunları koydunuz. Bu orijinal CD'ler ve bunlar var, diğerleri niye yok diye. Yok, param yok. Alamadım.
Abi onlar,
param yok, orijinal CD mi? Şey, param yok, orijinal CD alacak. Onlar, alamadım
onlar,
abi.
Onlar zengin miydinci?
Allah Allah. Orta yaş krizi sizi selamlıyor. Bugün belki de heavy metal'in en önemli grubu olan Saxon'u işleyeceğiz. Gördüğünüz gibi, ha?
Saxon. Crusader.
Şimdi sizden bu program başlamadan önce Mert dedi ki, Emre dedi, Maiden'cılar bizi topa tutacak dedi. Niye sadece bu CD'ler var dedi. Ben dedim ki param buna yetti abi. Orijinal CD olarak bir tek bunu alabildim. Ne yapayım? O da dedi ki Maiden'cılar işte çok zenginler dedi. Başkalarını hep hor görüyorlar falan gibi bir şeyler falan söyledi. Evet. Bilmiyorum arkadaşlar, benim evimdeki tek orijinal Maiden CD'lerim bunlar yani. O yüzden bunları koyalım dedik.
Bugün... O zaman diyecekler ki diğer CD'lere niye para verdin?
Diğerleri niye Maiden değil?
Diğerleri niye Maiden?
Hiç bu açıdan düşünmemiştim.
Tabii.
Sen nasıl Maiden'cısın? Sen nasıl Maiden'cısın? Ben sizin kadar Maiden'ci değilim, o yüzden onunla alakalı olmalı. Neyse.
O tamam. Zaman bir dakika. O zaman konuşamazsın Maiden hakkında, kapatıyoruz. Evet, gidiyoruz hadi.
Hayır, peki Mert, bir şey söyleyeceğim. Herkes konusu olmuyor mu abi? He? Onlar da konuşsun. Diğer Maiden'cılar da kendi kanallarını açsınlar, sohbet etsinler. Biz de yapalım falan.
Olmuyor. Onlar Maiden mafya. Gangsta rap gibi yani. Onlar da böyle straight out of Compton.
Mert kimlere sesleniyor? Siz kendinizi tanıyorsunuz arkadaşlar. Ben Mert'e katılmıyorum. Bence siz herkes Maiden konuşabilir diyorsunuz. Ben Maiden hakkındaki bilgim kısıtlı. Asla böyle bir çok büyük bir iddiam falan yok. Kendi anladığım, çocukluğumdan beri dinlediğim şeyler üzerinden yorumlar getireceğim bugün. Bugün en tartışmalı albüm mü? En tartışmalı albüm mü? En tartışmalı.
En tartışmalı albümlerinden en azından iki tanesinden bir tanesi diyebiliriz.
Orta yaş krizine daha çok yakışacağını düşündüğümüz için biz bugün X Factor'ı seçtik.
Neden acaba? Niye, ona da gireceğiz bir yandan?
Tabii ki gireceğiz. Şimdi Mert, albümün çıkış tarihi 95 ama bence bu albümü anlayabilmek için, Maiden'ın nasıl bir dönemden geçtiğini anlayabilmek için 80'lerin sonuna gitmekte fayda var.
Gerekiyor.
Evet. Şimdi 80'lerin sonunda Maiden belki de kariyerinin zirvesinde, en büyük zamanları yani Power Slave albümü yayınlanmış. Somewhere in Time şaheseri yayınlanmış.
80'ler boyunca aslında yaptıkları bütün albümler başyapıt diyebiliriz.
Hepsi başyapıt ve ayrıyeten de bütün kıtalarda, Amerika dahil, Amerika piyasasını ele geçirmiş durumdalar. Biz de biliyoruz ki müzik piyasasında Amerika'yı fethettiyseniz dünyayı fethetmişsiniz demektir zaten.
Aynen.
90 senesine geldiğimiz zaman işin rengi biraz değişmeye başlıyor. Çünkü heavy metalde yeni yeni akımlar ortaya çıkıyor bu eş zamanlı olarak. Yani Maiden dinlemek belki zamanında ebeveynleri öfkelendiren bir şeyken artık çok da öfkelendiren bir şey olmuyor. Çünkü onun yerine artık heavy metalin yerine thrash metal ve daha diğer ekstrem metal türleri ortaya çıkıyor. Maiden'ın öneminden, müzikalitesinden bir şey götürür mü? Asla. Tek başına bunlar götürmez. Ama yani eğer bir piyasadan bahsediyorsak müziğe dair ve çekişmeden bahsediyorsak, buralarda herhalde Maiden birazcık darbe alıyor diyebiliriz.
Yani genç gruplar, alttan gelen gruplar.
Evet. Maiden dinleyerek büyümüş olan gruplar
evet.
Bunlar bu arada.
Evet, daha böyle dikkat çeker hale gelmeye başlıyor.
Ama 88 yılında yine çok güzel bir albüm geliyor. Hı. Ki benim en sevdiğim albümler arasında değil Maiden'ın. Ama yine de beğendiğimiz bir albüm.
Nasıl olmaz ya?
Gerçekten öyle.
Kapatıyoruz. Olmaz.
Yine kapatıyoruz. Yine takıldım. Yine Maiden engellerine takıldım.
En sevdiğin albüm Seventh Son olmalıydı. İkincisi de X Factor olmalıydı.
Benim en sevdiğim Maiden albümü Somewhere in Time.
Benim de öyle bu arada. O yüzden mahveden atıldım ben zaten.
yani o yüzden Seventh Son'u seviyorum arkadaşlar. Sevmiyor değilim. Sadece orada benim gözlemlediğim bir şey var. Ki Bruce Dickinson'da zamanında, ya yine konudan konuya, bu video biraz böyle olabilir arkadaşlar. Yani kopup gidebiliriz, bunu mazur göreceksiniz.
Daha neler olacak?
Evet, yani Queensryche'ın şey döneminin, Queensryche'la aynı dönemlerde Bruce'un şey lafı var işte. Ya biz,
konsept albümü
Mert, Seventh Son albümü konsept albümü değil abi. Ben sana öyle açıklayayım. Yani
Severis konsept diyor.
Heh, o konsept diyor
bacak,
ama...
Bacak bacak üstü atmış, konsept albümü.
O albüm konsept albüm değil. Tamam mı?
Olamamış.
Değil, olamamış. Müzikal olarak çok güzel bir albüm. Harika uzun besteler yine. Prog rock albümü bana sorarsan bir kere. Müthiş bir progresif rock albümü. Steve Harris'in geçmişinde duyduğu o bütün Wishbone Ash'lere falan hepsine dinleyerek büyüdü. Hepsine saygı duruşu yaptığı bir albüm. Çok güzel bir albüm. Ama abartıldığı kadar bir albüm değil. Kaldı ki Bruce da zaten sevmiyor ve Bruce da şey diyor. Bizim yapmak istediğimizi Queensrÿche şeyde yaptı.
Bir dinledim albümü diyor.
Empire için mi şey için mi diyor.
Operation için.
Operation Mindcrime için
bir
diyor.
Bir dinledim Operation diyor. Öyle yıkıldım evet. diyor. Çünkü adamlar bizim yapmak istediğimizi, ya bizim derken muhtemelen onun kafasındaki şeyi evet. Yapmışlar. Çünkü hakikaten Seven sana dinliyorsun böyle. Bir hikaye var. Cık, ulan diyorsun bu şarkı niye burada ki şu yani. Anda? Ne oluyor şu anda yani. Falan? Hani böyle şarkıların hani kronolojisi de bir garip.
Ama şarkıların her biri teker olarak bence yani Moonchild'dan sonuna kadar kusursuz çok güzel, çok seviyorum. Evet. Neyse. 88 senesinde Seventh Son dünyada ondan sonra şey gerçekten yankı buluyor. Hatta ben geçmişte Paslanmaz Kren'de böyle röportaj yaptığım böyle eski metalciler falan İhsan dahil mesela Emperor İhsan falan mesela hep şey söylüyorlar. Seventh Son'la başladı her şey bizim için diyorlar mesela. Yaşları geriydi tabii 15-16 yaşlarında metali keşfettiği yaşlara denk geliyor onların o kuşağı. Hepsi dinlemiş. Guns N' Roses'la beraber turneye çıkıyor bu arada Amerika. Iron Maiden. Evet, Amerika turnesine çıkıyor. Tabii Guns N' Roses'ın ham, çiğ ve abartısız gösterişinin yanında diyeyim.
Evet.
Abartısız derken yani nedir abi? Kıyafet bilmem ne o kadar.
Buzullar, canavarlar.
Canavarlar, sahne şovları falan.
Slash şey diyor. Pyro şovlar. Arkaya bir bakalım buzul var arkada diyor yani.
Grupla dalga geçmişler tabii falan böyle. Hayır aslında o da şeyin de göstergesi. Değişen bir şeylerin de göstergesi
değişen
bu
arada. Göstergesi.
Ha, yani büyük bir ihtimalle Steve Harris de şey falan diyor. Ulan bir şeyler değişiyor lan galiba biz. Yani biz hala böyle Eddie'yle Meddie'yle sahneye çıkıyoruz.
Sonra sonraki turnede artık buzul buzul kalmıyor. Ha, yani... Anfiler falan çakla. Sahte Marshall anfilerle falan evet. toparlar sahneye. Ama o da olmuyor bence Maiden'a yani.
Şimdi burada sözü sana vermek istiyorum.
Maiden'da bir buzul görmek istiyorsun yani. Bir canavar görmek istiyorsun yani.
2000'li yıllarda da tekrardan metalin yeniden yükselişiyle birlikte geri de dönüyorlar zaten abi. Eddie'ler, Meddie'ler hepsi geliyor. Ben hiç Maiden konserini Eddie'siz izlemek istemem.
Şatolar geri geliyor. İşte uzay gemileri, uzay evet. ortamları hepsi oluyor tabii.
Şimdi Mert sözü sana vermek istiyorum. Çünkü burada birazcık The Cult'tan bahsetmeni istiyorum. The Cult Bob Rock'la çalışmıştı. Tabii çalışmıştı o zaman da. 90'ların yani 92 90, yılına geldiğimiz zaman
89'da Sonic Temple çıkıyor. Bob Rock'la yapıyorlar. Mesela The Cult da bir İngiliz grubu sonuçta. Ama liste başarısı olarak Iron Maiden'in önüne geçiyor. Şeyde Amerika'da.
Değişen bir şeylerin göstergesi mi?
Tabii,
göstergesi
abi. Sonic Temple çok daha fazla satıyor işte Seventh Son'dan. Amerika tarafından bahsediyorum. Bunların muhtemelen hepsi işte o diğer genç gruplar var İngiltere'de ortaya çıkan. Muhtemelen bunların hepsi Steve Harris'in dikkatini çekiyor yani. Evet. Hani biz de mi acaba birazcık daha böyle çok ileri gittik? Çünkü Seventh Son'da falan mesela klavye kullanmaları da tepki topluyor yani. Niye böyle bir şey yaptınız? Hani siz albümlerde hiç kullanmıyordunuz synthesizer'a. İşte girmiyordunuz. Bunu yazıyordunuz. You can't play heavy metal with synthesizer falan diyordunuz. Ne oldu? İşte Seventh Son'da synthesizer ki bu arada iyi ki kullanmışlar yani. Çok güzel olmuş gerçekten ama. Ne oldu şimdi falan. Sonra işte No Prayer albümü geliyor. Ama başka bir şey daha var Emre. Şimdi tamam evet bir müzikte bir değişimler zaten grunge'la falan patlaması artık yaşanıyor bunun ama Iron Maiden'de başka bir durum daha oluyor. Şimdi Iron Maiden'in 80'ler boyuncaki prodüktörü Martin Birch. Zaten çok büyük bir prodüktör. Grubun artık böyle 6. elemanı gibi bir şey var.
Tabii, o sound'un
yani mimarı o yani.
Bizzat evet.
Mimarı o yani. Ama şimdi Steve Harris grup da çok büyüdükçe grubun sahibi de Steve Harris yani. İyice palazlanıyor. İlk yaptığı atraksiyon biraz bu şeye benziyor. İbrahim Tatlıses'in dönüşümüne benziyor. Şu açıdan benziyor. Maiden'i şimdi Live After Death konser albümü ve konser videosu var malum. Tüm zamanların en belki iyi, en güzel konser.
Stüdyo kayıtlarından daha iyi.
İnanılmaz bir konser evet. albümü ve inanılmaz bir konser videosu. Ama Steve beğenmiyor onu. Yani bir şekilde niye beğenmiyor? Beğenmiyor yani. Bu diyor olmamış. İşte benim vizyonum bu değil falan. Halbuki o onun olmayan o vizyon grubu daha da böyle büyütüyor. Diyor ki Made in England'da diyor yani Seventh Son turnesinde ben yapacağım diyor. Yani ben yönetmen olacağım diyor. Kurguyu da ben yapacağım diyor.
Para da grupta kalır diye düşünüyor belki de Mert ha.
O da vardır muhtemelen.
Yani maddi olarak da şey olur yani.
Evet.
Cebimizde kalır paramız.
Arkadaşlar yönetmene para lazım falan. Yönetmen gibi ben falan. Yani o da vardır muhtemelen ama ya sen şimdi hiçbir ne bir kurgudan anlarsın ne bir yönetmenlikten anlarsın. Niye sen böyle bir şeyin içine giriyorsun? Ama işte arkasında o Maiden fanlarının da gücü var ya. Steve Harris yapıyormuş. Süper bir şey. Yapsın abi falan. Bir izliyorsun abi Maiden England konser videosunu. Adamlar böyle 10 bin kişilik yerde çalırlar. Zannediyorsun ki böyle 500 kişilik falan yerde çalmışlar. Yani çünkü geniş diyor bu sefer fanların diyor tecrübesini yansıtmak istedim. Fanların gözünden yakın çekimler falan. Ya halbuki o iş öyle yapılmaz ama işte Onu orada artık kimse anlatamıyor Stevens'e. Tamam yapsın. Yani nasıl olsa satıyor. Muhtemelen menajer Rod Smallwood'u ne yapsak satacak zaten.
Tabii öyle. Aynen.
Kasmaya gerek yok. Aynen. Tamam yapsın hevesini alsın. Şimdi o heves giderek ileriye gidiyor.
Görselliğin dışında bir de artık...
Hayır ama bu arada... Konuşmaya başlıyor. Çok ama önceki halinlerde şey değil mi Mert? Lütfen beni düzelt.
Maiden'cılar lütfen. Yanlış söyleyebilirim. Hata yapabilirim. Bunları mazur görün. Tamam. Martin Birch'le beraber kredi tabii almıyor mu şey için prodüktörlükte?
Yok almıyor. Martin Birch prodüktör.
Sadece Martin Birch mi önceki halinlerde?
Martin Birch. Prodüktör Martin Birch. Ama şimdi şeye gelindiği zaman, No Prayer for the Dying Garden'da gelindiği zaman orada bilinçli olarak şey diyor.
Fear of the Dark'ta da mı sadece Martin Birch?
Orada değil işte. Orada. Ha,
tamam.
Orada,
orada İki geliyor. Albümde Martin Birch ve Steve Harris diye biliyorum.
Yani No Prayer'di galiba hala Martin İkisi Birch ama yani oradaki tabii ahır konusuna geleceğiz birazdan. Gelmemiz lazım ahıra çünkü ahırsız olmaz. Ahır konusunda artık Steve Harris'in baskınlığı var. Şöyle ki, bu albüm diyor ki Steve Harris, çok ileri gittik, çok deneysel şeyler yaptık, çok progresife kaçtık. Birazcık daha böyle artık insanlar bizden şey bekliyor, eski sound'a dönmemizi bekliyorlar.
Tabii. Bu arada rock'ta yükselişte, MTV'de müzikler, dönem evet. Müzikler belli.
Evet.
Çok satan albümlerin neler olduğu belli.
Evet, yani böyle yapmayalım, birazcık daha Number of the Beast gibi bir albüm yapalım. Tamam diyorlar, Number of the Beast'i kaydettiğim stüdyoyu o zaman kiralı. Better diye bir, Better Studios diye bir yer. O stüdyo doluymuş şanslı o zaman. Ve ondan sonra ip burada kopuyor. Diyorlar ki, daha doğrusu muhtemelen Steve Harris diyor bunu. Benim diyor ahır var diyor. Şimdi bunu şaka zannedebilir insanlar. Şaka değil. Gerçek. Hepsi gerçek.
Benim ahır diyor, deyince ama Mert benim gözümün önünde gerçekten böyle...
Ahır.
Ahır. Ama...
Adamın kocaman böyle bir şato, çiftlik böyle bir şeyi var. Oranın da bir...
Hangar gibi bir ahır değilmiş. Fotoğrafını falan da buluruz zaten koyarız da.
Barn işte yani var.
Barn yani.
Barn. Barnyard Studios diye ismini de öyle koyuyorlar. Diyorlar ki burada kaydedeyim albümüm. Zaten Martin Birch, Deep Purple'ın Machine Head'inin de prodüktörü. Hı hı. O mesela Rolling Stone grubuna ait bir mobil kayıt ünitesi var. Meşhur. Bir sürü grup bunu kullanarak kayıtlar yapmış.
Onu getiririz mi diyorlar?
Ha onu getiririz. Zaten Machine Head albümünde onunla yapmıştık. Tabii kaç senesinde, 72 senesinden bahsediyoruz o albüm yapıldı. Düşün o zamanın teknolojisi o yani. Onu getiririm, ağırda kaydederim albümü. Adrian Smith, abi emin misin? Biraz daha beklesek şu stüdyoya girsek hani bana. Kardeşim diyor, hazır değilsin galiba sen falan albüm için. Sen solo albüm falan yapmıştın diyor, onun için diyor beste kalmadı galiba sende falan. Yok diyorlar işte, buraya giriyoruz. Hakikaten şarkılar da biraz daha böyle stripped down. Adrian Smith şey de diyor, ya bu şarkıları diyor, önceki albümleri almadık diyor. Niye buraya alıyoruz da bunlar diyor, neden falan. Güzel şarkılar bunlar çünkü falan. Besten yoksa konuşma falan yani. O hep böyle bir şeye giriyor. Hakikaten de o albümde bir tane Adrian Smith bestesi var. Hooks in You. Başka da yok yani. Adrian Smith şey diyor, bana biraz daha vakit verin, biraz daha hem bu şarkının üstünde çalışmış oluruz. Çalışmayacağız abi. Gireceğiz, ahırda kaydedeceğiz albümü. Bu.
Edwin'de herhalde grup boka sarıyor dedi galiba.
Evet. 4 şarkı falan kaydıyor Adrian'la. No Prayer for Dying için. Adam mutsuz falan, gel bir konuşalım diyorlar işte. Oturuyorlar, konuşalım işte. Anlat yani derdin nedir falan. Bir saat, iki saat falan konuşuyorlar falan. En son konuşmanın sonunda Steven şey diyor. Sen diyor %100 kendini şey hissediyor musun Iron Man'la diyor. Yani ait hissediyor musun? %100 verebiliyor musun kendini diyor. Ya %100 veremiyorum diyor. Tamam diyor. Iron Man'de olmak için de %200 vermen lazım diyor. Sağ ol kardeşim diyor. Hakikaten böyle gönderiyor gruptan. Sonra da kendisi bıraktı. Çünkü %100 veremiyor diyor falan. Yani ben olsam belki ben de veremeyebilirim. Hani %100 o koşullar altında. Ama grupta şey yapıyor. Zaten hani diğer adamlara bakacak olursan Adrian Smith gibi titiz adam çok yok. Bruce zaten solo kariyeri başlamış. Bruce'un gruptan kopmasından korkuyor Steve. Çünkü Summer'in Time albümünde aslında hakkını yiyor biraz Bruce'un. Bestelerini almıyor albümü. Seventh Son'da alıyor ama gene tam tatmin olmuyor Bruce. Ne yapalım ya bu adamı grup tutmak için? Bu adamın Tattooed Millionaire albümünde yaptığı gitarist var, Yenik Gers. Tanıyoruz adamı. Onu getirelim gruba. Halbuki Yenik Gers de, yani Adrian Smith'in alakaları yok yani. İki uç yani. Hani bambaşka ekollerden gelen adamlar yani. Yenik Gers böyle Richie Blackmore ekolünden gelen birisi. White Spirit diye işte New Wave British Heavy Metal grubu var.
Evet, Heavy Metal.
Ama başarısız oluyor grup. İşte bunun için de öldürdüler beni. Vurulabilirim herhalde Emre yani. Başarısız oluyor ya bu grup yani. Dağılıyor bir grup albümden sonra, iki albümden sonra dağılıyor. Sonra Gillan'ın gitaristi oluyor. Oradan da kovuluyor. Gillan'da da tutunamıyor. Sonra Bruce'un solo albümüne kadar orada burada çalıyor. Şimdi arkadaşlar şey diyecekler. Fish'in albümünde var. Fish'in albümünde bir tane bestesi var. O kadar yani. Başka hiçbir şey ortada yok. Bruce'un albümünde dinliyorsun tetötmeleri. Abi dümdüz hard rock albümü yani, tamam mı? Hani çok bir efor.
Tabii ikinci albüm daha güzel.
Entelektüel düşünce falan gerektiren bir şey yok o albümde yani. Ama işte Steve izliyor, konserini izliyor. Ne kadar güzel bir enerji yakalamışlar falan. Çünkü adam çalmaktan çok atlamakla, tutmakla uğraşıyor, tamam mı? Tamam, bu adamı da alalım, deneyelim. Bakalım nasıl olur. Gruba da enerji getirir. Edrin yerinde duruyordu. İşte bu Dave'i de hareketlendirir. Bu da Dave'de çok durmaya başladı. Biraz sahneye hareket gelir. Halbuki yani Iron Maiden'in tarzını düşündüğün zaman orada durmaları gerekiyor adamların abi. Yani çünkü komplike bölümler çalıyorlar. Çift gitar armonileri var. Bunları uyuşturmaları lazım falan filan. Ondan sonra bir daha, bugün de dahil olmak üzere, Maiden'in sound'u, gitar sound'u asla o günkü kadar, aynen, 80'lerdeki kadar
olmuyor.
Temiz olmuyor. Çünkü Iron Maiden hala grupta var.
Iron Maiden sound'u yok. Iron Maiden sound'u gitti abi. Martin Birch'le birlikte yok olmuş.
Aman Emre bak, yani bu adresi falan şey yap.
Bilmiyorum, benim kulağıma öyle geliyor yani. O da mı
öğrenmesinler,
yanlış?
Öğrenmesinler.
O da mı yanlış? Yani Martin Birch'un olmadığı albümlerde aynı sound'u almıyorum ben.
Şimdi sana savunmayı söyleyeyim. Bir kere iyi adam abi. Adamla konuştum, içtim, çok iyi adam.
Steve Harris.
Hayır. Kim? Yenik Gers abi.
Ha, Yenik Gers. Tamam, öyle de çok bir kötü bir şey demiyoruz zaten.
Ben yapacakları savunmayı şimdi sana söyleyeyim. Bak, savunmaları da ben sana söylüyorum.
Tamam. Doğru.
İyi adam, o yüzden adama her türlü kucağımızı, kollarımızı açmalıyız. İyi adam olması yeterli. Bence değil. İkincisi, adamın çok güzel besteleri var. Var. Herif 30 senedir grupta, artık Sivi'den öğrendi bu adam nasıl beste yapmayı. Nasıl besteleri seviyor.
Nasıl falan. Besteyi onay verir.
Son 3 albümde bakıyorsun. Son 3-4 albümde. Hatta 4 albüm tabii. Matter of Life and Death'in Legacy parçasının introsu. Sonraki albümde Talisman parçasında var. Book of Souls albümde Book of Souls parçası
biraz bir hash var abi son albümlerde, bu gerçek.
Son albümde de bir şarkının introsu gene galiba, evet. Time Machine'in introsu gene aynı introyu kullanmış adam. Yani çünkü niye? Bu adam bu introyu seviyor. Ver gitsin, göm gitsin. Ama şu konuda haklı. Hakikaten Maiden fanları arasında öyle bir groove var. Ve hakikaten bunu hani aynı yemeği yemekten de sevk alırlar. Yani yapacak da bir şey yok. Bunu da kabul eder.
Yani hatta onu yapmazsa aynı keyfi vermiyor. Mansur'a
diyebiliyorlar. Maiden dinlemeye 80'lerde başladım, tamam mı? Ve 80'lerdeki imajı, Live After Death videosu benim için mesela zirvesi yani. Veya Made in England yani, hakikaten. Oradaki şeyi ben seviyorum. Hani Maiden benim için o. Sahnede çıkıp bale yapan bir adam, o çok 80'ler klişesi olan bir şey aslına bakarsan yani. O çok böyle Mumps'in havaya attığı tekmeler falan filan. Onların Maiden sahnesinde 80'lerde yeri yoktu yani. 90'larda girdi Yenik Gers'le beraber. Yani 90'lar gelmiş, sen 80'ler klişelerine ait bir adam getiriyorsun gruba. Halbuki müzik dünyası almış başını gitmiş. Senin işin ne onlarla? Sen 80'lerde bunları yapmıyordun ki. Niye 90'larda sen buna giriyorsun?
Şimdi peki bana hatırlatır mısın bu arada? Bir süre sonra Yenik Gers bu arada gruptan ayrılıyor diye hatırlıyorum.
Hayır, ayrılmıyor.
Ha, hiç ayrılmıyor değil mi? Doğru.
Çok dua ettim. Elvin ayrılmadı.
Ayrılmadı.
Çok dua ettim.
Elvin geldi sonra tekrardan yine.
Tabii ondan tamam. Sonra şey dediler.
Hepimiz birlikte olalım.
Ya şu var, farkına vardı Steve Harris. Yani tek başına Bruce'u tekrar geri getirirsek olmaz. Adrian'la da, Adrian gidince de çünkü bir şeyler farkında aslında. Adrian'ı da getirelim. Ne yapacağız Yenik'i? Ya halı saha maçında gönlünü alacağız.
92'ye geri dön. No Prayer for the Dying. Önce 90'da Fear of the Dark yayınlanıyor.
Şimdi şöyle, 90'da No Prayer for the Dying çıkıyor. No Prayer for the Dying o zamana kadar yaptığı en kötü albüm. Zaten şöyle bir şey var. Başyapıt olmayan albümleri yok aslında o zamana kadar. Yani tamam, hani Seventh Son için öyle şey diyebiliriz. Konsept konusunda güdük falan ama.
Yok değil mi?
Zaten adam zaten Quest for Fire Parts'ın 83 senesinde dinozorlarla mağara adamlarını aynı döneme koymuş bir adam yani. Hani lirikler konusunda çok bir şey beklememek lazım adamdan zaten. Hani... Bu şekilde yazabilmiş bunu. Bruce da okumuş falan ya. Nasıl ben bunun vokalini yapacağım falan. Hani Bruce otobiyografisinde bahsediyor bundan yani. Hani değinmemiş değil. Ama bunu göz ardı dersek. Çünkü Maiden aslında içimizdeki küçük erkek çocuğa müzik yapıyor. Bunu kabul ederek başlarsak olaya, başyapıt bu albümler. Evet. No Prayer'de hakikaten ilk defa başyapıt olmayan bir albüm yapıyorlar. Kesinlikle başyapıtla alakası yok albümün. Ve vasat parçalar var albümde. Var. Albümün yarısı vasat.
Var.
Zaten şeyden anlıyorsun abi. Iron Maiden albümüne bakıyorsun. 8 şarkı. 10 şarkı var. Bir bokluk var burada yani. Burada bir şey olmuş. Üzerinde uğraşmadılar mı acaba bu şarkıları falan? Ve duyuyorsun yani. Uğraşmamışlar yani. Filler şarkı dolu albüm. Yani. Bu albüm yani söyleyeyim. Bana göre 10 üzerinden 6'lık bir albüm. Ve 10 üzerinden 6 puanı Maiden için. O dönem için yani facia yani. Facia yani.
Katılıyorum.
Ve o albüm tutmuyor. Reddetmiyorum bunu. Hakikaten tutmuyor. Yani tutmuyor derken neye göre tutmuyor?
En kötü albüm deniyor canım. Yani en kötü Maiden albüm deniyor herkes tarafından.
Yani işte Daha sonra onu bile aratan şey yaptılar gerçi ama onu da gireceğiz birazdan. Hakikaten tutmuyor. Satıyor mu? Satıyor tabii ki yani. Satıyor. Ring Yours Auto The Slaughter'ın single'ın 7 farklı versiyonu yapıyor. Satacak tabii ki yani. Bir numara olacak tabii ki o yani. Olmasın mı?
Yani orada filmin etkisi var ama.
Hala vasat bir şarkı abi o yani. Yani çok büyük bir şarkı da niye çalmıyorlar abi şu anda konserde? Demek ki o kadar büyük bir şarkı değilmiş bu. Yani o albümde vasatlık var. Sonra bunu toparlamasını Fear of Dark'ta bak yapıyorlar. Fear of Dark'ta çünkü orada o arada Metallica Black albümü yapmış. Bir tane daha No Prayer for Dying yaparlarsa Garage Sound'la albüm yaptık diye yediremezsin artık onu. O bitmiş. Metallica Black albümde patlamış artık. 92'ye bakıyorsun. Hani herkes diyor hey metal öldü.
Tabii ben şeyi karıştırdım pardon. 90 No Prayer for the Dying, 92 Fear of the Dark.
Evet, ve evinin adresini, evinin telefonunu falan emre şey yap.
Fear of the Dark son albüm Bruce'la beraber.
Vurulabilirsin dışarıda yani. Made'in mafya. Neyse. Bak Grunge öldürdüm laf falan. Abi Skid Row'un Slave to Grind albümü 92. 92 veya 91 doğru. O da yani liste başı olarak giriyor yani. Sadece Guns, Metallica falan. Yani
Black albüm de var Metallica'nın bu arada.
Ha, tabii ki yani. Şimdi kurtaramazlar artık paçayı o şekilde. Birazcık daha böyle modern sound bir albüm yapalım. Fear of Dark yapalım. Ve Fear of Dark biraz daha böyle commercial parçalar da içeren bir albüm. İşte Fear of Dark'la ilgili olay şu. Benik Kers ilk defa besteci olarak gruba katkıda bulunuyor. Ama işte adamın getirdiği bestlerin büyük kısmı kendi yapabildiği bestler. Yani ne bileyim böyle birazcık daha böyle 70'ler rock'n'roll, Led Zeppelin klişeleri, AC/DC klişeleri, klişeleri içeren bestler getiriyor gruba.
Lütfen devam et.
Yani ama 12 parça var albümde. Balat da var. İşte Wasting Love var mesela. O da biraz Bruce'un solo işlerine benziyor. Hani aslında Steve burada birazcık tolerans payı tanıyor diğerlerine. Yani kendi besteleri var. Fate the Shoot Strangers. Fear of Dark. Onlar tam Steve'in besteleri. Bak gel doğruya doğru. Ama Bruce'a kendi istediği tarzda bir şeyler yapması için Yenik'le beraber, Yenik Ers'le beraber alan yaratıyor bu albümde. Yani tolere ediyor. Tamam diyor. O klişelere girmedik diyor 80'lerde ama şimdi madem istiyorsun diyor okey girelim. Yapalım bunu. Kendisi hatta destek veriyor. From Here to Eternity diye şarkı yapıyor.
Evet.
O şarkıda Motley Crue şarkısı gibi sözleri var. Ondan sonra. Neyse bunların hepsinin sonucunda Bruce tatmin yine olmuyor. Çünkü Bruce'un tatmin olması sadece şeyle alakalı değil. Hani grubun büyümesi, etmesi işte veya statüsünü koruması da değil.
Yok sanatsal katkı ve herkesin evet, sözünün geçmesi.
Evet çünkü adamın yaptığı albümü sonra görüyorsun. Bolsa Picasso yapıyor.
Evet, çok güzel bir albüm.
Yani Bolsa Picasso Maiden'la alakalı çok daha modern tınlayan bir albüm yani. Hatta çıktığı dönem o zamanlar millet şey demişti. Grunge olmuş falan. Ne grunge ya? Grunge'la alakası yok albüm yani. Ama modern bir hard rock heavy metal albüm yani. Sonra Steve Harris Bruce ayrılacağını açıklayınca pişman oluyor muhtemelen yani. Çünkü bir sonraki albüm X Factor Fear of Dark'ın tabanı zıttı. 180 derece tersi. Yani Fear of Dark'ta yaptığı ne varsa neredeyse hiçbir tanesi X Factor'da yok.
Garaj Sound'dan bahsediyorduk. Tırnak içinde Garaj Sound'u. Onu tam izlemedik. Ahır Sound'u.
Ahır Sound.
İşte Garaj Sound'un önemli olduğu bir dönem.
Evet.
Galiba o Steve Harris'in de şeyi yok. Garajı yok. Ahırı var.
Ahırı var. O da ahırı yapıyor. Ahırı da yapıyor.
Şey de orada kaydediliyor. The X Factor'da orada kaydediliyor. Hatta
hepsi. Yani evet. Virtual dahil. Bruce ve Adrian gruba geri dönünce ilk söyledikleri şey adam gibi bir stüdyoda kaydedeceğiz. Yok yok ben de zaten farklı bir şey denemek istiyorum falan diyor. Denemek istemesi diye bir şey yok abi yani. Olmuyor yani. Bu arada No Prayer da şimdi Rolling Stones grubuna ait o mobil üniteyi kullanıyorlar. Ve maalesef orada onunla mixiyor albümü. Sonra Steve Harris oradan gaza gelip şey kuruyor gerçekten stüdyo haline getiriyor. Yani orada ekipman alıyor, mixer
satın
alıyor.
Satın alıyor aynen.
Monitörler bilmem neler falan filan. Orada gidip böyle en dijitalini seçiyor çünkü en modern olan o, en dijital olsun. Halbuki eski o beğenmediği veya demolediği ekipmanlar dünyanın en pahalı ekipmanları yani. Ve hala Amerika'daki stüdyolarda o 60'lardan 70'lerden kalma kompresörler bilmem neler kullanılıyor. En dijital neyse onu getireceğiz. Buraya onu koyacağız. O şeyde de var bu arada. Glenn Tipton, Judas Priest. En modern neyse onu getirdim. O yüzden geriye dönüp bakıyorsun. Garip, Remit Down gibi garip sound'lu albümler duyuyorsun yani. Demode sound'lu. Şimdi neyse, orada Steve Harris şey yapıyor. Bruce Dickinson gruptan ayrılıyor ya, ayrılacağını açıklıyor. Turneye çıkıyorlar ama, son bir turneye çıkıyorlar. Orada Real Live One ve daha sonra da Real Dead One diye iki tane konser albümü yapıyor.
Aynen.
Ve orada Steve Harris komple artık prodüksiyon, Martin Birch emekli oluyor artık. İlk prodüksiyon işi bu. Ve diyor ki ben önceki konser albümlerinden çok memnun değilim. Asıl diyor olması gereken sound budur diyor.
Biz fanları da yani biz dinleyicileri de hayran bırakan albümler aslında onlar evet, bu arada. Yani evet. Seneler boyu biz şey diye büyüdük. Iron Maiden stüdyodan daha canlı daha iyi çalan bir gruptur diye böyle parçaları canlı daha iyi çalarlar diye.
Ve bir albüm yapıyor. Şu an bak ben o albümleri dinleyemiyorum. Açık konuşayım. O kadar kötü bir sound var ki ve Steve Harris'in sound'ı da şu. Bu aslında bizim sound'umuz. Şimdi orada yanıldığı şey şu. Aslında o sound belki evet soundboard'dan aldığınız zaman çok fazla üzerinde oynanmış belli. Aşırı flat, cansız bir sound geliyor kulağa. Doğru. Ama sen o sound'u konser alanında konser performansıyla beraber insanlara görsel olarak sunduğunuz zaman, görsellikle beraber sunduğunuz zaman o insanların zihninde onun oluşturduğu, o sahanın oluşturduğu izlenim bambaşka bir izlenim.
Mutlaka ya.
Sen bir konser albümü yaparken sadece o sesi çıkarttım, verdim, bu dersen o insanların orada yaşadığı tecrübeyi veremezsin. Evet. Çünkü o insanlar, yani ben CD'den oturup dinlerken veya plaktan bunu dinlerken ben orada değilim ki. Ben orada o enerjiyi hissetmiyorum. O yüzden konser albümlerine bol reverb işte bilmem ne farklı o sound üzerinde o kadar uğraşılmasının sebebi dinleyiciyi o performansın o tecrübenin içine başka türlü çekme şansın olmadığı için yapıyor.
Tabii ki şimdi düşünüyorsun Mert yani ikisinin de mixinin bir kere farklı olması lazım. Yani kulaklıkla müzik kulaklıkla dinlemeye yapılan müzik başka sahnede hoparlörler çalınacak sound başka özür dilerim.
Onu daha sonra aldığın zaman oradaki o görsel kısmı ya o sahne enerjisini bir şekilde aktarmak için evet. O sound'a ekstra bir şey eklemen lazım.
Evet, evet.
Yoksa aynen sen onu konser... Ve dinliyorsun konser albümü gibi tınlamıyor ya albümler. Ama diyor ki esas sound değil işte abi. O konser tecrübesini veren sound o değil. Onun için işte Live After the Dead'te, işte Made in England'ta Martin Birch'un yaptığı sound, işte o ne kattığı, teknik olarak kattığı şeyler onun için var. Yani seni o sahnede Live After the Dead'i dinliyorsun abi. Hakikaten adamları izliyormuşsun gibi oluyor yani. O işte işin tekniği yani. Ve Steve Harris de bunu öyle görmediği için o zaman öyle bir hatalı albümler yaptı.
Bruce ayrılıyor bu dönemde.
Tabii Bruce ayrılıyor dönemde.
Steve Harris bir ayrılık daha yaşıyor bu dönemde.
Karısından ayrılıyor.
Karısından ama bildiğimiz kadarıyla yani öyle gençliğinden beri beraber olduğu
insan. Tabii ilk kız arkadaşı. Tek kız arkadaşı. Tek hayatındaki kadın. Zaten biraz
sarsıcı olmalı ya Mert yani o tarz tabii bir ilişki yani
tabii
kolay olmaması lazım yani senin her şeyini etkiler bütün dünyanı sarsar tabii. Bütün dünyanı sarsar sahip olduğun her şeyi sorgularsın şey falan yani kendi varlığını da sorgularsın şey de sorarsın yani bu kadar başarı Iron Maiden falan gerçek mi ya bu falan ben kimim ben ne yapıyorum ben ne kadar insanlara bağlıyım karımdan ayrıldım beni bu kadar etkiliyor. Hayır, ben hayat bir öküzse ben onu boynuzlarından benim yakalamam lazım falan gibi bir böyle bir şeylere girebilirsin yani böyle bir davranışlara falan girebilirsin. Anlayabiliyorum bu arada onu. O arada da kontrolünü kaybedip her şeyi ben ele atacağım. Albüm kapağına
orada işte
kendimi koyacağım.
Kapakta evet, kapakta Eddie zaten Bruce'la ayrılmasından da çok manidar aslında. Oradan anlamamız lazımdı o dönem. Ne yapacağını. Bruce gidiyor. Kendisini yani kendisini Eddie olarak çizdiriyor ve kapağa koyuyor. Iron Maiden
daha benim. Daha önceden Eddie'nin hiç bir, başka bir enstrüman çalmışlığı var mı?
Yok.
Görüntülerde falan, fotoğraf çevresinde falan.
Böyle yapmış falan ve surat Eddie'nin suratı. Orada verdiği mesaj belli.
Eddie gitar çalmadı ondan önce. Davul da çalmadı. Elinde mikrofon da almadı. Eddie'nin aldığı ilk enstrüman bas mı?
Eddie benim yani, diyor. Eddie benim diyor. Yani, ve Iron Maiden benim diyor yani. Yani güvenli ellerdesiniz. Merak etmeyin. Oradaki verdiği mesaj bu. Ben diyor kontrolü elime aldım. Bundan sonra benim istediğim
gibi. Daddy is in charge. Daddy is in charge.
Ve Daddy is in charge. Bakalım ne yapmış. İşte
tamam bir dakika geldik. Daddy is in charge. Şimdi ben 95 senesinde X Factor'a yayınlandığı zaman 12 yaşındaydım. Ben daha dinlemiyordum. Sadece şeyi hatırlıyorum. İşte Iron Maiden yeni vokalisti geldi. Ondan sonra soundları değişti falan. Böyle onları hayal meyal hatırlıyorum. Benim herhalde X Factor'ı böyle bilinçli bir şekilde dinlemem 98, 99 belki de 2000 hatta 2000 yıllarına geliyor. Ve ben o zamanlar Mert Iron Maiden'ı bir akümüle etmiş bir müzik olarak dinliyorum tamam mı? Yani Maiden'ın bütün albümleri benim önümde sıra sıra hazır bir şekilde dinliyorum. Ben senin gibi dinlemedim Maiden'ı. Benim gibi bir müzik dinleyicisini düşünürsen yani X Factor açıyorsun, Sign of the Cross'la başlıyor. Zaten böyle ergenliğimin böyle en böyle şey zamanları, en böyle alevli zamanları, en depresif zamanların falan böyle Ondan sonra Umberto Eco'yu seviyorum. Gül'ün adını seviyorum falan böyle. Vay, muhteşem, inanılmaz. Şarkı da çok güzel bir şarkı bu arada. Üzerine Blaze'in vokali, alışık olmadığın tarzda bir Maiden vokali. Ve Maiden'ı da andırıyor. Yani Maiden'a yakıştırıyorum da o vokali. O sound'a da yakıştırıyorum. Bana çok güzel gelmişti.
Aynı hisleri de ben de yaşadım.
Ama sen o kadar senedir dinliyor olmana rağmen sen biraz açık görüşlü davranmışsın.
Şöyle anlatayım tabii.
İşte yoksa yine arkadaşların şey mi dedi sana? Blaze'i çok gömdüler. O yüzden senin onu savunman mı gerekti yoksa biraz? Ha, vicdanın mı konuştu biraz?
Şundan dolayı Emre ya. Şimdi ben Adrian Smith Ben Adrian Smith'çiyim yani. Bunu bütün arkadaşlarım bilir. Ben Adrian Smith fanıyım yani. Iron Maiden de fanıyım.
Grubun ama duygusal ayağı mı diyelim Mert? Grubun duygusal gitaristi.
Grubun tekniği ve bence grubun aslında şeyi.
En duygulu besteleri yapan o değil mi her
o
zaman?
O tabii ki. Tabii ki o. Yani hani Steve Harris'in de duygulu, farklı bir duygulu beste. Daha farklı bir duygusu var. Onun dediğim gibi birazcık hadi savaşa gidiyoruz. Hadi futbol maçına gidiyoruz. O biraz daha böyle genç erkeklerin kalbine oynayan. Maiden'in olayı da bu aslında. Adrian Smith'in birazcık daha böyle hard rock kökeni, ama hard rock kökeni derken de böyle Yenik Gerstek gibi böyle AC/DC tarzı hard rock kökeni değil. Daha melodik hard rock kökeni var. Ve onu da çok güzel. Somewhere in Time'da inanılmaz zaten getiriyor. Evet. Bruce'un vokalist olduğu için farklı. Yani o üçünün birleşiminden ortaya çıkan harika albümler var 80'ler boyunca. Tabii ki o kimya bozuluyor yani. Ben ama şunu sana söyleyeyim. Adrian Smith gidip de arkasından kötü bir albüm... Bu arada Adrian Smith grupta kalsaymış da, ben o zamanlar bunu bilmiyordum. Gene No Pray For Dying, No Pray For Dying olacakmış. Yani gene kötü bir albüm.
Başlı başına. Ha,
evet. Yani No Pray For Dying'in suçlusu Yenik Gers değil. Değil yani. Onunla hiçbir alakası yok bunun. Tamamen oradaki vizyon, Steve Harris'in vizyonu abi. Bunu bilmiyorduk. Bu adam gruba geldi, bu adam grubun sound'unu değiştirdi.
Bunu retrospektif olarak anlıyorsun öyle mi? Yani geriye dönüp baktığın zaman...
Evet, yani Adrian Smith kalsaymış da gene o albüm çıkacakmış. Hı. Çok net. O albüm o şekilde çıkacakmış yani. Bariz ve net yani. Ama Fear of Dark döneminde girdikleri bu garip hard rock klişeler işte, yani From Here to Eternity falan tarzı şarkılar. Ben onlardan hoşlanmamıştım ve gene o zaman, zaten 12 yaşındayım, davayı sattılar demiştim yani. Davayı sattılar demiştim. İşte Wasting Love şarkısı, davayı sattılar falan demiştim. O yüzden ben ve burada da suçluyu ben Bruce olarak görmüştüm. Çünkü o zamana kadar Bruce'un çıkarttığı sol albüm Tattooed Millionaire. Tattooed Millionaire da öyle bir albüm bu arada. Ben nereden bileyim Bruce'un öyle bir şey yapmak istemediğini aslında yani. Evet. Bold Picasso yapmak istedim. Ben bilmiyorum o zamanlar. Tamam diyorum. Bu herif buradaki piyasadan bu. Wasting Love bilmem. Bu adam yani. Bu adam gitti. Tamam okey. Kapağı da Steve Harris Eddie olarak kendini koydu. Tamam şimdi Maiden'in gerçek sound'u geri dönecek. Diye ben kucak açtım X Faktör aslında. Aslında gerçekte bu.
Ha, güzel. Güzel.
Ben böyle girdim.
Açık kalple yaklaşmışsın
abi. Aynen öyle. Yani ben direkt pozitif yaklaştım.
Tamam, albümü açtın abi. Sign of the Cross'la başladı. Arkasından Lord of the Flies geldi. Takır takır gidiyor yani. Gayet canavar gibi gidiyor. Man on the Edge geliyor galiba 3. Fortunes of War biraz tekrar düşüyor. Look for the Truth, The Aftermath ve Judgment of Heaven bence güzel şarkılar. Hele hele Blood on the World's Hands yani
çok güzel şarkı.
Çok güzel bir şarkı. Yani ondan sonra The Edge of Darkness, 2AM ve The Unbeliever albümün düşüşü zaten böyle bariz bir şekilde.
Albümün düşüş kelimeyle tanımlamamız lazım şimdi. Çünkü ben
burada seçmedim 3 tane sıfatımı. Sen söyle.
Ben söyleyeyim işte. Karanlık bir albüm.
Evet. Yani ben de aynısını söyledim.
Karanlığa gireceğiz. Evet. Anlatacağız. Atmosferik bir albüm.
Evet.
Atmosferik bir albüme de gireceğiz. Evet. Üçüncü seçtiğim ilk kusurlu bir albüm.
Bana lütfen bu sıfatlarını açar mısın o zaman?
Şimdi karanlıktan
başlayalım. Özür dilerim. Bu arada 3 tane şeyde dikkat çekmem çalışıyor gerekiyor. 14 şarkı kaydediyorlar bu arada. 3 tane de daha sonra karanlık, B-side olarak.
Karanlık ve atmosferi orada açacağım şimdi.
Just 3 tane bonus ve çok parçası kısa... yani Japanese edition'da.
Hızlı şey şarkılar. Direkt şarkılar yani.
Justice of the Peace bence çok güzel bir şarkı. Ondan sonra Judgment Day'i de seviyorum. I Live My Way biraz şey vasat geliyor bana. Ama Justice of Peace, of the Peace bence çok çok çok güzel bir şarkı. Albümü alabilirlermiş ama herhalde albümün tonuna uymuyor diye almamışlar.
Hah, şimdi oraya giriyoruz.
Buyurun, albümün tonunu nasıl tanımlıyorsun Mert? Şimdi albüm, karanlık, niye karanlık?
Karanlık kelimesini şimdi orada...
Adam karısından kullandı. Ayrıldı tabii
Adam
ki.
Adam karısından ayrıldı. Bruce Kurt'tan gitti. Grup yeni tarzların çıkmasıyla beraber biraz düşecek yani. gücü azaldı. Piyasa gücü azaldı, evet. Öyle söyleyeyim. Yani
dönemsel olarak da.
Satış gücü azaldı ve insanların işte insanlardan kastettiğim daha çok böyle medya aslında.
Medyanın duraklama dönemi diyelim abi.
Evet. Medyada birazcık böyle geriye düştü, eleştirmeye falan filan başladı. Tabii ister istemez bu etkilemiştir onu. Bütün bunların hepsinde işte böyle bir tutunacağı şey müzik var Steve Harris'in. Ve orada kapağı o kendini Eddie olarak koyması manidar. Ben ipleri elime alıyorum. Bu albümde Fear of Dark'taki o garip hard rock şarkıları falan yok. Şarkıların baktığın zaman büyük kısmında, hatta şöyle söyleyeyim bak. Şarkıların isimlerini de ben bir yerde not etmiştim. Ah. Onları yok.
Ben de var.
Bak, Sign of the Cross dışındakileri sayıyorum. 11 şarkılık bir albüm bu. Fortunes of War, Look for the Truth, Aftermath, Judgment of Heaven, Edge of Darkness, Blood on the World's Ends ve 2AM. Bak kaç şarkı oldu. Hepsi slow akustik intro ile başlıyor.
Evet, hepsi. Doğru.
Şimdi buradan nereye geleceğim? Bu şarkılar hangi şarkılara gönderme yapıyor? Made in Time'de. Hello, Be Thy Name, Alexander the Great, Infinite Dreams, Afraid to Shoot Strangers. Steve Harris bestlere gönderme yapıyor. Ben ipleri elime aldım.
Doğru.
Made in budur. Sevdiğiniz Made in bu. Doğru. Ve ben de size bu albümde bunu tepeleme vereceğim. Çünkü bizim bir kimliğimizi, evet, Bruce Dickinson bizim kimliğimizin çok ciddi bir parçasıydı. Bunu kaybettik. Şimdi kimliğimizi, yani bizi biz yapan ve aslında son iki albümde geride bıraktığımız elementlere bu albümde geri dönüyoruz.
Doğru hareketler bunlar. Ben doğru hareket. Ne yapsın adam? Bruce doğru gitmiş. Hareket. Bruce'un söyleyebileceği gelen vokalist de belli. Blaze de geldi.
Doğru hareket.
Yani opera doğru gibi vokali yok. Şey gibi yok. Bruce gibi.
Yok. Şimdi ikinci konu. Şimdi bir kere buna geri döndüm.
Ve bu arada şeyi de biliyorum Mert, bildiğim kadarıyla. Düzelt lütfen beni. Harris besteleri yaparken Blaze'in vokalini düşünerek yapıyor bu besteleri.
Tabii.
Ona uygun besteler
yapıyor. Tabii. Kesin de. Bu bestelerin hepsi Blaze vokali. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela Lord of the Flies'ın Bruce'lu konser versiyonu
beğenmiyorum. Var. Beğenmiyorum abi.
Çünkü onun ses renginin güzel
olduğu şey değil o. Tiz söylüyor abi oraları. Bence çok güzel değil. Beğenmiyorum.
Onun yani şarkının duygusu gidiyor bak. Aynen. Gerçekten doğruya doğru yani. Şimdi ikinci konu. Şimdi karanlık konusuna geleceğim. Karanlık konu derken zaten 90, şimdi bakıyorsun 90'lar albümüne. 90'lar albümlerinin yani metal müzik adına hepsi karanlık zaten. Şimdi, rock müzik adına bakıyorsun. Ya Alice in Chains 4 var, anlatabiliyor muyum? Yani hepsi karanlık.
Aynen öyle.
Dönem karanlık bir dönem. Bir de Steve Harris'in boşanmasına vesaire bunlara denk gelince ortaya çıkan albüm de isterseniz çok karanlık, içe dönük bir albüm oluyor. Temalar buna göre temalar oluyor. O 3 şarkıyı almamasının sebebi, şimdi albümde 2 tane sadece böyle single tarzı şarkı var.
Man on the Edge
ve Man on the Edge. Ki Man on the Edge bile albümde sırıtıyor yani. Çünkü albüm o kadar böyle bütünlüğü...
Bence onun çıkıp albümün bütünlüğünden bahsediyorsak Justice of the Peace mesela yer alabilirdi bu albümde yani.
O zaman işte single'ımız olmazdı.
Ama single almak
lazım. Mecbur koymuşlar gibi bir şey var orada. Evet. Başına koymuşlar albümü.
Aynen öyle.
Ama albümün bütününe baktığın zaman resmen aslında bir statement var ortada.
Yani evet.
Karanlık bir albüm yapıyoruz.
Evet.
Karanlık, içe dönük, atmosferik bir albüm yapıyoruz.
Sanatsal tutarlılık bakımından takdir ediyorum. Orada tikimi attım Steve Harris'e yine.
Kesinlikle var. Bu bir statement albümü yani.
Öyle.
Yani hatta şöyle söyleyeyim. Ben bu albümü mesela Number of the Beast'e falan hiçbir şekilde benzetmiyorum. O tarz bir albüm değil bu. Daha çok böyle Somewhere in Time gibi. Giriyorsun albümün içine, bir atmosferi var kendisine ait. Ve daha başka bir şey söyleyeyim. Bu albümün turnesinde alt grup My Dankrad, yani özellikle My Dankrad'ın gitaristini Steve Harris telefonla arıyor. Ben sizin grubunuzu çok beğeniyorum, alt grubunuz olur musunuz diye soruyor. Bu albümü ben daha çok My Dankrad'ın mesela Turn Loose the Swans'ına benziyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Turn Loose the Swans'ın davul tonlarını yakalamaya çalışmış bu albümde.
Bunu konuştuk.
Yani, aynı o reverb'li davul...
Yani bu muhtemel ya. Bu muhtemel yani.
Çünkü Steve Harris İngiliz grup. Iron Maiden etkisine de sahip bir grup.
Ama sen müzik...
Bu grupların hepsini Steve Harris kesin sahip.
Sound'dan anlayan bir insansın Mert. Sen beni düzelt. Yani genel olarak 90'ların kompresör etkisine de orada dahil değil mi? Efekti yani. Onun da bir etkisi yok mu bu sound'da?
Bu direkt olarak ama o geniş... O hacim şeyi ağır tabii Steve Harris'in kullandığı ağırın sound'u o. Ama o Turn Loose the Swans'ı dinlediğin zaman o karanlığı hissediyorsun.
Yani 90'lı yılların başında beraber turneye çıkıyorlar My Dying Bride'la. Yani zaten dinlediği bariz. Kendi ülkesinden başka bir grup. Yorkshire'lı.
Atmosfer var X-Factor'da. Tabii ve bu yani. atmosfer şundan alakalı. Space yani... alan yani hacimle alakalı.
Ben acele etmiyor hiçbir şarkı. Hiçbir acelesi yok
zaman, yani X-Factor dinlediğin zaman kafanda şöyle bir şey canlanıyor. Grup böyle bir şatonun veya bir katedralin içinde orada çalıyor.
Aynen.
Halbuki ahır da çalıyor. Ama onu verebilmiş ve aslında bunu belki de amaçlamış. Turn Loose the Swans'ı dinliyorsun, aynı şey canlanıyor. Yani gotik bir katedralin içindeymişsin hissini yapıyor.
Aynen.
Bu işte albümün atmosferiyle alakalı bir şey. albümde o atmosferi bilinçli olarak istemiş. Ya karanlık bir albüm yapıyoruz ve bunun böyle bir atmosferi olması lazım başından sonuna kadar. Ve o yüzden de o 3 tane şarkıyı demiş ki bu atmosferi bizim koruyabilmemiz için bunları çıkartmamız lazım. Sign of the Cross'la başlaması albüm. Sign of the Cross'un ilk single olmasını istiyormuş. Ve demişler ya 11 dakikalık single olmaz. 11 dakika
single mi olur?
Olmaz. Tamam.
Kim çalacak?
Ha olmaz. Okey tamam. Man on the Edge o zaman single ama açılış şarkısı Sign of the Cross. Evet. Normalde Iron Maiden açılış şarkısı olarak epik şarkı seçmişti. O döneme kadar yok.
Tik koyuyorum yine Steve Harris'in şeyine. Bu albümdeki sanatsal tutarlılığına diyorum. Bir tik daha koyuyorum ve cesaretine de
tik
koyuyorum.
O gövde gösterisi evet. Bir statement o yani. Evet. Bu albümde göreceğiniz şeyler diyor. Bak ben size şimdiden veriyorum diyor yani. Bu albümün diyor ruhu bu şarkı.
Albümün güçlü şeylerinden bahsettim Mert. Bir de albümün güçsüz yanlarından bahsedildi.
Bahsedeyim. Şimdi gene demin bahsettim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Albüm tek aslında adam Steve Harris'in Nigel Green diye bir adam var. O da Def Leppard'ın ses mühendislerinden bir tanesi yani.
Mixing o mu yapıyor?
Beraber yapıyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. O bir kere orada albüm... Şimdi kaydedersin. Şimdi tutum aslında bakarsan düşündüğün zaman Godflesh. Justin Brodick albümleri kendi koşullarında kaydediyor. Steve abinin ilk dönem kayıtlanıp kendisi yapıyor. O şekilde prodüksiyon öğreniyor falan. Ama sen Steve Harris'in. Bak şunu takdir ediyorum. O da ben de böyle yapacağım diyor. Ya bu adamları bilerek demiyor belki. Ama ben de kendi başıma yapacağım bunu diyor. Bilmeye gerek yok diyor. Ben diyor bu konumdayım diyor. Ben yapabilirim.
20-25 senedir sesle ilgileniyorum ben diyor müzik yani.
Yani anlamadım kızımı da bu adama getirdim diyor. Nigel Green diyor. O bana yardımcı olur diyor. Ama sonuçta vizyon gene Steve Harris'in vizyonu. Yani Nigel Green'i yapacağı tek şey teknik olarak biraz daha kabullenilebilir bir hale getirmek onu. Çünkü vizyonu adamın vizyonu ve tabii. Şimdi sanatçının mixi bugün artık bu arada çok ya, nasıl diyeyim? Bu adamın X Factor'da yaptığı şey artık bugün norm. Çünkü evet. Herkes evinde kayıt yapıyor abi. Evet. Mixini falan da evinde yapıyor, kendisi yapıyor. Ve şimdi mixi dışarıdan birisi yaptığı zaman şöyle bir şey olabilir.
Sanatçı, ben bunu istemedim. Benim aradığım şey bu değil.
Ama bak ben bunu kendimde denedim. Çok küçük böyle minimal bir örnek olarak söyleyeceğim bunu. Mütevazi bir örnek olarak söyleyeceğim. Ben üzerinde çalıştığım albümlerden bir tanesinin mixini kendim yaptım, tamam mı? Onu dedim ki.
Hangisi bu arada?
Black Front'ın ikinci albümü, Hail the Fallen. Çok bambaşka bir sound var o yüzden.
En sevdiğim Black Front albümü.
Bak şimdi ona geleceğim. Ben albümü mixlemiştim normalde ve gerçekten X Factor gibi bir şey çıktı ortaya. Bol, reverb'lü, yankılı, echo, kapkaranlık bir şey çıktı ortaya. Ama fark ettim onu. Ben X Factor yapıyorum şu anda. Yani bu aslında bu hakkını veremiyoruz bunu.
Son hali öyle değil albüm. Albümün son sound'u sizin albümde yapmak istediğiniz zenginliği, renk zenginliğini, ilhamlarınızı falan her şeyi çok daha parıltatan ve ön plana çıkaran.
Aslında veriyor.
Evet, veriyor.
Veriyor aslında. Aynen, evet. Benim yaptığım versiyonda atmosfer vardı. Çünkü niye? Ben müzisyenim, duyguyla bir iş yapıyorum.
Hangisi daha iyiydi sence? Yani hangisi iyi demeyeyim, hangisi sence daha çok yakıştı? Yakışırdı.
İkincisi. İkincisi yani.
Niye öyle diyorsun? Yani ilki sana ait aslında. İlk sound onu yapsaydın evet. Sen yapmış
evet.
Olacaktın.
Evet, şimdi ona
ve söyleyeyim. Tanju da belki şey diyecekti. Mert iyi olmuş diyecekti belki de, bilmiyorum.
Tanju dinledi. Tanju ikisini de Tanju beğeniyor da. Hmm. Şöyle anlatayım. Şimdi bir hatıramı anlatacağım, anımı anlatacağım. Adama verdik mixi yapacak elemana. Ne yapması gerektiğini falan söyledim. Şimdi ilk parçanın zaten alışmışım. Kulağım alışmış, kendi versiyonuma alışmış. O zaman evde o zamanki kız arkadaşım vardı. Metal müzik dinlemeyen birisi bu arada. Yani metal müzikle alakası yok kızın yani. Bir de Çağlar Neşelik vardı. İkisi evde oturuyoruz. Bir baktım mix geldi. İlk açılış şarkısı Hail the Fallen. Lan şarkı bir başladı. Ben sessiz dinledim sadece şarkıyı. Dinledim. Lan çok kötü olmuş diyorum, tamam mı? Bütün şarkının ruhu gitmiş diyorum. Bak ruh anahtar kelime. Nasıl olmuş diye bunlara sordum. Çok iyi olmuş dedim. Emin misiniz ya falan. Yani, bilmiyorum falan. Ben mutsuz oldum çünkü. Ama direkt olarak onlar objektif olarak duyuyorlar ya. Evet. Benim versiyonumu bilmiyorlar. Evet. Ondan sonra gittim kendi versiyonumu çaldım. Bu yok öbürü daha iyi. Yani.
Ve bu arada şeyi de göz önünde bulundurmak lazım. Sen o track'le kim bilir kaç saat harcadın. Birazcık şey olabilir. Kulağında bozulma bile olabilir ona. Yani sağlıklı bir şekilde duyamıyor
i̇şte
olabilirsin.
X faktör
yani.
O.
Olabilir abi.
X faktör tam olarak. Doğru yok. Ben X faktörü dinledim.
Olabilir.
Zaten. Direkt olur. Olarak bunu diyorum. Adam duygusal olarak bu şarkılar çok bağlı. Ve bu şarkılar belki başka türlü mixlense çok daha iyi bir albüm çıkabilirdi ortaya. Ama Steve Harris hayır. Bu albümün atmosferi böyle sisli olabilir. Bir atmosfer olacak. Böyle bir sanki sesin içindeymiş gibi. O işte Steve Harris'in kafasının içindeki sis yok. Ya yani o duygusal sis işte o. Oradaki o boşluğu reverb efektiyle şununla bununla falan filan o karambol. Dinliyorsun mesela ben şeyi hiç unutmuyorum. Iron Maiden'in son albümü, Michael Baker şeyin gitaristi, Halloween'in gitaristi. Iron Maiden'in son albümünün demo gibi sound var diyor. Doğru söylüyor yani, yalan söylemiyor. Yani niye böyle bir sound yapmışlar? Iron Maiden'dan niye böyle bir şey gelmiş falan. Çünkü abi Steve Harris'in duygusal dışa vurumu o işte. Bu bir risk aslında. Çünkü birçok kişiye de ulaşamıyor bari.
Adamımdan bahsetmek istiyorum biraz. Lütfen adamımızdan konuşalım. Blaze.
Blaze. Bahsedelim.
Arkadaşlar şu anda yaptığınız işi bırakın. Yani bu videoyu izlemeyi bırakın. Gidin Wolfsbane albümlerini dinleyin.
Harika albümler.
Çok güzel albümler. Harika. Hard rock grubu Wolfsbane gerçekten. Şeyin vokali, Blaze'in vokali orada harika. Ne oldu? Size uygun değil mi? Ben bunu beğenmedim mi? Okey. 2000 yılı Silicon Messiah solo albümü. Muhteşem bir heavy metal albümü. O da mı olmadı? Daha mı başka bir şey? Daha mı sert olsun istiyorsunuz? Okey. 2002 albümü daha da sert. 10th Dimension diye. Bilim kurgu falan böyle boyutlarla falan alakalı sözleri de var. Bu yani şeyi beğenmiyorsanız, Maiden'deki hayalini beğenmiyorsanız bunlara mutlaka bir şans verin. Ama ben Blaze'le 2018 ya da 2019 olması lazım. Röportaj yaptım burada. Paslanmaz kalem de var. Müthiş mütevazı bir insan. Müziği gerçekten çok seviyor. Müziğe karşı, müzisyenliğe karşı çok büyük bir sevgisi, saygısı var. Flemenk gitarist Thomas Zweisen'le beraber turluyorlardı o zamanlar. Akustik Maiden parçaları falan çalıyorlar. Hmm. Yani bu arada Mert, ben mesela şeyi çok seviyorum abi.
Adam Maiden'i
çok güzel söylüyor. Çok harika. Açıyorum YouTube'da falan böyle. Como Estas Amigos'u falan mesela şey diye söylüyor. Akustik söylüyor. Harika söylüyor. Tüylerin diken diken oluyor.
Çok güzel şarkı bu arada.
Çok güzel bir şarkı.
Sevilmiyor, anlamıyorum ama onu da konuşuruz birazdan. Şunu söyleyeceğim.
Ne diyorsun Blaze için? Söyle.
Şimdi ben Wolfsbane'i zaten seviyorum. Blaze'in solo albümlerinde özellikle ilk ikisini, Silicon Messiah ve 10th Dimension, çok güzel albümler.
Evet. Live Fast Die Fast Wolfsbane albümü, ilk albümü kesin dinleyin.
Çok yani kendi müzik vokallerini kendisi yazdığı zaman adam çok güzel yazıyor. Hmm. Burada Bruce için de bu geçerli. Hmm. Bruce'un da solo albümlerini dinliyorsun. İnanılmaz vokaller yani. Hani Maiden'da kötü diye demiyorum. Maiden'da da harika zaten. Ayrı bir konu ama o şarkılarda daha fazla duygu katıyor Bruce sesine. Duygu katabiliyor
şimdi birisi,
yani.
Sen diyor şeyi karşılaştırıyorsun şu anda farkındaysan. Vokalist bestesiyle gitarist veya basçı bestesini karşılaştırıyorsun şu anda aslında özünde.
Evet yani vokal
melodisini... Yani birinin melodisini... foundation'ı, birinin temeli başka bir şey, birinin temeli başka bir şey.
Bence vokal melodisini yani vokaliste bıraktığın zaman bence ortaya daha güzel şeyler çıkabilir. Yani
Revelations benim en sevdiğim Maiden şarkısı abi.
Mesela Trooper çıkmaz. Trooper Bruce yazmaz.
Evet.
Ama Revelations diyorsun mesela. Benim de aynı şekilde çok Power Slave. Bunlar harika vokal bölümleri olan şarkılar.
Power Slave bayağı şey aslında, gitar bestesi gibi. Evet. Şaşırmıştım ben ona bayağı.
Evet, yani. Evet. Evet yani ama mesela vokal bölümlerini dinlediğin zaman evet aynen diyorsun. Bu vokalist bestesi yani.
Aynen, doğru.
Yani çok o birazcık o, ama Iron Maiden dediğin zaman işte Steve Harris yani. Yani Steve Harris'in istediği onun, çünkü Steve Harris'in savaşı bizim müziğimizi diyor bir sürü farklı ülkeden insan dinliyor diyor. Ve bu ülkelerin büyük bir kısmı diyor İngilizce o kadar hakim değil diyor.
Doğru.
O yüzden insandan ilk duyduğu şey diyor, ilk yakaladığı şey vokal diyor, melodi diyor.
Doğru.
Bruce Dickinson da diyor ki yapacak bir şey yok diyor. Ben de vokalistim diyor. Duygularımı da benim de bir şekilde aktarmam lazım diyor. Hani diyor bana göre diyor melodi diyor sabit bir şey değildir diyor. O şarkının sözlerin hissiyatına göre ben onu değiştirebilirim diyor.
Doğru söylüyor.
Steve diyor ki olmaz diyor. Melodi diyor sabit olmalı. Mesela ikisinin böyle bir şeyi var. Farklı uçlardılar yani. Ama X Factor'u dinliyorsun. X Factor'da Steve'in vizyonu. Yani Blaze Steve'in vizyonuna uyarak vokal yapmış. Bence bu albümün en zayıf yönü Blaze'in vokali.
Bir şey söyleyeceğim yalnız bununla alakalı olarak. Bildiğimiz kadarıyla hem bu albümde hem Virtual Eleven'da bayağı bir kredi almış Blaze. Yani bestelerde etkisi var.
Bayağı var.
Büyük bir ihtimalle o da abi vokal melodileridir herhalde. Yani Steve'e şey tabii bilemiyoruz.
Sözde yazmış.
Steve'e şey söylüyordur yani. Ya burada şu vokali yapayım ben şu ezgiyi yapayım. Müsaade etmiyor. Ne katkı yaptı o zaman sence? Yani o son kredits'te Blaze'in ismi var. Ne yaptı?
Albümü yazmıştır bak. Vokal melodisi yazmıştır.
Onu diyorum, başka bir şey
mutlaka yazmıştır ama şimdi Bruce gibi
böyle... Ama sen Harris diyorsun. Hayır şey olarak, temel olarak. Yani evet. Harris'in ki haklısın.
Bak şimdi şöyle düşün.
Bana bir şey diyemem.
Yenik Gers'in Fear of Dark'taki bestine bak. X Factor'daki bestine bak. X Factor'da adamın ne bileyim 2 AM'ler, Aftermath'ler falan. Steve'in huyuna gitmiş bestlerdi.
Doğru.
Ve bu albüm yapmaları epey uzun sürdü. Yani orada resmen yeni bir dili oluşturmaları gerekti. Yeni bir kimya yakalamaları gerekti.
Doğru.
Bence albümün en zayıf halkası Blaze. Çünkü Blaze birçok yerde detone oluyor. Maalesef Steve doğallık adına bunları bırakmış. Yani güçsüz yani. Sonuçta şey değil. Daha belki solo albümlerinde o vokali daha sonra geliştirdi, daha iyi bir yere getirdi.
Bu kesinlikle albümde, getirdi bu arada yani.
Kesinlikle getirdi. Bu albümün en zayıf yanı Blaze'in vokalleri yani. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi burada gene şunu söylemem gerekiyor. Bu atmosfer albüm dedim ya. Bu albümün kendi içinde bir dünyası var, atmosferi var. Joy Division'ın Closer gibi düşünmek lazım bunu. Şimdi ben Joy Division'ın Closer'ını ilk başta dinlediğimde, yani konuyla alakam yokken, ulan demiştim, bu ne ya? Herif bütün şey detone oluyor yani. Bu kötü bir vokalist. Yani adamın vokali şey değil, tutarlı bir vokal değil yani. Tamam, eğitimsiz bir vokal zaten ama kim niye dinliyor abi bunu falan demiştim. Aynen. Anlamamıştım. Çünkü anlamamıştım. O hissi anlamamıştım. Şu anda benim en sevdiğim albümlerden bir tanesi.
Onsuz dinleyemem ben bu arada. Başkasından dinleyemem bu arada.
Evet. Çünkü o albümde de daha sonra çözdüm. Burada bir This is the way, Step Inside diye başlıyorsun albümü. O adamın dünyasına giriyorsun.
Aynen.
Ve o albüm o vokal haricinde başka bir şey düşünülemez.
Aynen.
Çünkü o da tıpkı X Factor gibi bir atmosfer albümü, bir duygu albümü bu.
Abi aşağı yukarı toplam şey döneminden, Blaze döneminden 5 tane şarkı söylüyor galiba şey. Iron Maiden, Bruce'la beraber. 5 tane.
Clansman söylüyor, Son of the Cross, aha, Lord of the Flies, Man on the Edge, Future Real.
5 tane.
5 tane.
5 tanesini söylüyor. Hiçbirini de ben mesela hepsini ben şeyden tercih ederim. Blaze'den tercih ederim. Hem alışkanlığımdan hem de gerçekten onun vokalinde başka bir anlam buluyor şarkılar Bruce'ta ve onun anlamı sevmiyorum. Yani.
Ben Blaze'in sesini dediğim gibi orada gene de çok benim için albümün en zayıf yanı. Hani şöyle söyleyeyim. İlk çıktığı zaman daha çok sevmiştim. Sonra yıllar geçtikten sonra birazcık daha o kabahatlerini görmedim. Özellikle Bruce geldikten sonra Bruce'un o dönem yaptığı muhteşem solo albümleri dinledikten sonra. Yani özellikle Chemical Wedding. Zaten bana göre 90'ların en iyi heavy metal albümü o. Ondan sonra burada evet bir yanlışlık var galiba demeye mesela başlamıştım ben.
Albümün en zayıf yanı Blaze diyorsun. Bence bu albümün en zayıf yanı abi The Edge of Darkness şarkısı. Yani bir de 2AM şarkısı. 2AM takdir ediyorum sözlerini. Böyle
ben seviyorum. Böyle yani, albümünden beklenmeyen çok kişisel bir, şey var.
Ya kişisel bir, hiç olmayan bir tarzda bir şarkısı ama yani şarkı çok böyle akılda kalıcı bir kısmı falan olan bir şarkı
değil. Atmosferine gidiyor albüm. Yani.
The Edge of Darkness tamamen rezalet.
O yani duygusal bir yoluna. Şimdi Edge of Darkness'ın bir kere sözleri şey. Falso ötesi falso.
Filmden alıntı aynı.
Şimdi Edge yani. Of Darkness şarkısını Steve Harris şey demişti. Biz Heart of Darkness romanından Joseph Conrad'ın. Uyarlama yaptık. Halbuki şimdi Iron Maiden tarihine baktığınız zaman hep böyle romanlardan uyarlama şarkılar var. Ama ne hikmetse o şarkıların uyarlandığı romanların hep film adaptasyonları var.
Benim Mert'e yaptığım hep yegane espri şeydir. Abi söylentiye göre Steve Harris geceliğin yatarken BBC'yi izlerken bir film görüyor, sabah kalkıp şarkısını yapıyor BBC'de.
Şimdi bak bunu burada falso şöyle ortaya çıktı. Heart of Darkness'ın uyarlandığı bir film uyarlaması var. Apocalypse'na.
Tamam o Vietnam'da geçiyor.
Ama Apocalypse'na
Afrika'da bir tiyatro.
Apocalypse'na Vietnam filmi. Diğeri ise Kongo'da geçiyor.
Doğru.
Ve çok farklı dönemlerde geçiyor. Savaş mamaş yok yani. Evet bir uyarlama mı? Uyarlama. Doğru. Ama alakası yok. Edge of Darkness'ın sözleri Apocalypse Now'la alakalı. Ve Steve Harris muhtemelen yani madem ki Vietnam'da ilgili bir şey yaptın Apocalypse Now'dan uyarladım niye demiyorsun? Aynen. Niye Heart of Darkness diyorsun abi? Neden yani bu dedin?
Daha cool. Daha entelektüel.
Ama şarkıda Kongo ile alakalı bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ve şimdi
hayır Saigon falan geçiyor zaten. Zaten Vietnam geçiyor zaten.
Zaten
yani.
Şimdi asıl falsoya geliyoruz. Şarkıda aslında lirik yok. Şarkıdaki evet, mısralar Martin Sheen'in filmdeki monologundan
yani Mert, ama
cümle cümle alıntı.
Postmodern de bunlar. Postmodern
cümle
dokunuşlar.
Cümle cümle alıntı.
Postmodern dokunuşlar bunlar.
Bayağı resmen artık kim yazdı, siz mi yazdı, Blaze mi yazdı bilmiyorum. Yani yazmamış. Oldu gibi o monologdaki cümleleri almış.
İnternetin ilk zamanları belki de kopyala yapıştırı aldılar sözleri zaten internetten.
Evet. Artık nereden aldılar bilmiyorum Emre ama yani çok şey ve yani neyse ya yani böyle sinema böyle sinematik bir şarkı yapmak istemişler ama filmi izlemezsen şarkıyı da anlamıyorsun.
Hiçbir yere gitmiyor şarkı.
Şarkı hiçbir yere
şarkının
gitmiyor.
Şarkının bazı mısraları böyle bulunduğu durumu anlatıyor. Bazı mısralarında bayağı karşısında bir adama emir veriyormuş falan gibi anlatıyor. Şuraya git. Seni orada bekliyor olacaklar falan. Bilmem, yani çok
kötü bir şarkı. Kongo'yla alakası yok. Evet. Romanla alakası aynen. Yok. Ve dediğim gibi filmden satır satır alınmış. Blaze'in şimdi iyi bir tercih, bir kötü tercih. Şimdi Blaze'i gruba alabilirsin. O albüm vizyonu için onu gruba oturtabilirsin. Ama şunu düşünmen lazım.
Wolfsbane'le beraber 90'da turluyorlar galiba. Turluyorlar. Orada görüyor büyük bir ihtimalle.
Bu adam Bruce dönemi şarkıda söyleyebilecek mi, söyleyemeyecek mi? Söyleyemiyor. Ve mahvoluyor. Mahvoluyor.
Maalesef o kısmı gerçek.
Özellikle Şili'de bir konser var. Seyirciler tükürüyorlar üzerine. Steve Harris seyircilerin üstünde yürüyor. Blaze'le beraber. Kill him falan. İşte niye tükürdünüz üstüne falan. Can you say? Can you say who it fucking is? Can you see him? Can you see? Kill him! Fucking kill him! Söyleyemiyor çünkü. Adamı sen orada mahvetmişsin yani. O şarkıları Blaze'in söyleme ihtimali yok yani.
Transpoze ediyorlar mutlaka
etmiyorlar.
Şarkıları. Etmeden.
Etmezler abi.
Edemez çünkü ayrı.
Steve tabii çünkü etmez. Eyvallah. O şarkının duygusu o notaya bağlı çünkü. Eyvallah. Etmez.
Ki haklı bu arada, o da doğru. O kısmı da doğru.
Doğru ama yani edeceksin. Hatta böyle iki tam ses falan edeceksin yani o adamın söyleyebilmesi için. Yani Trooper'da falan da patlıyor. Çok kötü. Acı görüntüler var. Ve o turne çok kötü geçiyor. Amerika'da zaten çok küçük yerde çalmak zorunda kalıyorlar. Yani turne çuvallama, albüm satmıyor. Ticari olarak başarısızlık getiriyor.
Maalesef.
Şimdi bu dediğim gibi bu karanlık tarzdan da herkes hoşlanmıyor.
Aynen.
Bir kere Blaze'in sesinden hoşlanmayanlar var. Albümün çok bu, hani introlar, ağır şey şarkılar. Bunu overdose niteliğinde olmasından rahatsız oldum.
Ben seneler boyu şey duydum insanlardan. Çok karanlık abi, sevmiyorum ben albümü falan. Mesela meydanciler çok gördüm yani.
Çok seven de var. Niye?
Var,
çünkü ben işte. Kusurlarına rağmen çünkü atmosfer albümü yapmışsın ya.
Evet.
O atmosferi seven insan için o albüm bir şaheser olabilir yani. Bunu anlayabiliyorum yani. Ama kusurlarına rağmen bak tekrar söylüyorum.
Katılıyorum.
Tıpkı Joy Division Closer gibi. Ben Joy Division Closer için kusurlu diyorum. Adam vokal çünkü yaparken zorlanıyor yani. Ben bunu kabul ediyorum yani. Ama ona rağmen diyorum ki en sevdiğim albümlerden bir tanesi olabilir yani bu. Bu albümün atmosferiyle alakalı bir şey. Derken son olarak Virtual Eleven'a değineceğiz.
Gelelim 23 Mart 1998 Virtual Eleven. Albümün kapağı, mapağı falan her şey bile hazır. Ama gel gör ki Dünya Kupası var. Diyor ki ya biz çocuklar, bizim çocuklar Maiden seviyor. Bilgisayar oyunları yapay zeka diyorum.
Bilgisayar oyun
Virtual Reality falan var bu arada.
Herhalde bilgisayar oyunu yapıyorlar bu arada.
Evet, bir tane bilgisayar oyunu da yaptık. Ya bunları birleştirmemiz lazım. Futbol, Maiden, bilgisayar oyunu. Bunları bir araya getirmek bana.
Orada ilk kapakta sadece o çocuk ve şey var. İşte virtual reality bilmem ne falan.
Evet.
Sonra diyor ki oraya bir de futbol sahası bir şey yapalım falan. Sonradan ekleniyor. Futbol oynayan çocuklar sonradan ekleniyor oraya.
Ya bunlar görgüsüzlükler. Görgü parayla değil arkadaşlar. Görgü parayla değil.
Ya şimdi Steve Harris o dönem depresyondan kurtuluyor. Yeni birisiyle evleniyor. Hayatında yeni birisi mutlu oluyor yani. Bu albümde Virtual Eleven'da mutluluğun sonucu. Burada daha
pozitif... Aşırı özgüven mi var biraz Mert burada? Ha? Biraz öyle bir şey mi oluyor? Şimdi, The Angel and the Gambler şarkısıyla
bak,
yapalım,
burada
yola çıkalım.
Eleven aslında X Factor'a bir tepki. Yani X Factor'da çok ağır bir albüm yaptık.
Evet.
Yani atmosfer olarak çok ağır, karanlık bir albüm yaptık. Şimdi birazcık daha Number of the Beast gibi, birazcık daha böyle Power Slave gibi, birazcık daha böyle Uplifting, biraz daha klasik Iron Maiden tarzı bir albüm yapalım.
Tabii, Future Real'la başlıyor mesela yani.
Tabii. Birazcık daha şey bir albüm yapalım. Aslında grup aynı grup. Vokalist aynı vokalist. Stüdyo aynı stüdyo veya ahır aynı ahır. Hatta birazcık daha da teknik olarak kendilerini geliştiriyor o dönemde. Daha da böyle ellerinde birazcık daha böyle... Yani teknik olarak bu albümün mixi mesela daha iyi öncekine göre. Yani ne kadar iyi o ayrı bir konu. Ama daha iyi yani aslında. Ama burada mesela insanların beğenmemesi söz konusu. Yani virtual, yani ben şunu anlamıyorum ve anlayabiliyorum.
Rezalet diyor herkes şu
an. Bak şimdi şunu hem anlıyorum hem anlayamıyorum. X Factor'ı beğenmeyen birisi Virtual'a rezalet derse bak bunu anlarım. X Factor'ı çok beğenip Virtual'ı hiç beğenmeyen bir insanı hiçbir şekilde anlayamıyorum.
Ben öyle değilim yani.
Ama diğer yandan da bir yandan da anlayabiliyorum. Niye anlayabiliyorum şimdi onu anlatacağım.
Ben sana şöyle söyleyeyim Mert. Yine 8 tane klasik bir Maiden albüm sayısında şarkı sayısı var. Abi 4 tane gerçekten çok sevdiğim şarkı var bu albümde ya. Yani Virtual'ın devamında. 4 tane şarkıyı baya baya seviyorum. Benim güzel Maiden şarkıları
benim
bence yani.
Benim de var. Sayarım bile şarkıları. Albüm B100'ündeki işte Towards Collide.
When Towards Collide. The calculations
are so funny. Educated Fool. Clansman. Como Es Amigo. Bunlar çok güzel şarkılar. şöyle düşün X faktörü. X faktör atmosfer albüm dedik ya. X faktör böyle bir sis var üstünde. O atmosfer o albümün sisi. O sesin içine giriyorsun. Karanlık bir ortam düşün. Karanlık albüm ya. Karanlıkta kusurlar çok görünür değildir.
Doğru.
Tamam mı? Karanlık çok böyle o
karanlığa kusurlar ait dersin hatta yani.
Karanlığa evet. ait dersin. Evet, o kusurlar gözüne çarpmayabilir. Bu albümde atmosfer falan yok.
Yok.
Bu albüm parlak bir albüm. Böyle X faktör gece albümüyse bu albüm bir gündüz albüm.
Kapalı. Eski meydanlara özenen bir albüm bir açıdan bakarsan. Evet doğru.
O karanlık, o sis ortadan kalkınca çıplak olarak eldeki malzemeyi makyajsız olarak elbiseleri de olmadan görüyorsun. Bu ne diyorsun?
Aynen.
Aslında buradaki fanların verdiği tepki bu ne ya? Benim gece odaya girdiğim bu mu? Evet bu. Aslında o bu.
Sabah oldu, sabah oldu.
Sen sadece gece olduğu için fark etmedin mesela. Orada başka bir şey yaşadınız. Sabah işte bu. Bu. Bu yani. Makyaj çıkmış bilmem ne. Bu. Alıyorsan al, almıyorsan alma. Yani aynı kişi. Aynı grup. Aynı çalışma. Ama bir tanesi sabah, bir tanesi gece. Şimdi bu birinci sıkıntı bu. O albümle ilgili. İkinci sıkıntı çıkış şarkısı abi. Angel and the Gambler.
Maalesef.
Yani ne ticari intihar o.
Ne gerek var? Ticari Future Real'la çıksaydınız yani.
Evet. Future Real'la çıksaydınız ama gerçi şarkı gene çok kötü. Yani şarkı tanımlayamıyorum bile yani. Evet. Yani her anlamda. O şarkıyı yapmak istemesi sıkıntı. O şarkıyı 9 dakika, 10 dakikalık bir şarkı yapmak için uyguladığı şeyler, tekrarlar, bol tekrar bölümleri. Yani şarkı nereden tutsan elinde kalıyor. Bir de üstüne üstlük. Iron Maiden karakteristik hiçbir özelliğine sahip değil. Ve klip de facia olunca, facia bir klip var. Zaten albüm ölü doğuyor abi. Albüm maalesef, ölü doğuyor yani.
Maalesef.
Ama buna rağmen dediğin şey çok doğru. O albümü objektif olarak bakarsan o albümde 4 tane çok güzel şarkı var.
Evet var.
Kesin çok güzel şarkılar var.
Lafı toparlamamız gerekiyor Mert. Lafı toparlamamız gerekiyor. Biliyorum sabaha kadar Maiden konuşursun. Ne sabahı? Önümüzdeki haftaya kadar Maiden konuşursun. Ama toparlamak zorundayız sevgili dostum.
Şöyle söyleyeyim. Ben X Factor'u seviyorum. X Factor kusurlu bir albüm olmasına rağmen seviyorum. Asla X Factor kusursuz bir albüm ben diyemem. Dersem yani saçmalamış olurum. Virtual Eleven'da bahsedildiği kadar rezalet bir albüm değil. İçinde çok güzel şarkılar var ama o daha da kusurlu bir albüm. X Factor'a göre daha da kusurlu bir albüm. Bunu da kabul ediyorum. Ama Maiden'ın bu dönemi maalesef bitmek zorundaydı. Bruce ve Adrian geri dönmüş olmasaydı Maiden şu anda yoktu.
Mert Yıldız benim kendi hayatımda tanıdığım Türkiye'nin en büyük Maiden fanı. Mert, benim hayatımda öylesin yani. Benim tanıdığım en büyük Maiden fanı sensin. Sen kendini öyle tanımlar mısın?
Tanımlamam. Çünkü Maiden fanı olsaydım böyle olmam lazım.
Ben bu arada Maiden fanısın demedim. Türkiye'nin en büyük Maiden fanı sen misin diye
bence
sordum.
Mert çünkü demiş. Böyle olmam lazım. Stivelis
senden daha büyük fan kim? Tanıdın mı mesela hayatında? Sen bir kere çok büyük bir Maiden fanısın. Tamam mı? Onu bizzat görebiliyorum. Peki senden büyük kim var?
İsimlerini saymak istemem çünkü bu sefer şey anlamını çıkacak, kötü anlamı çıkacak. Fan olmak için bir aşk yaşamak için biraz kör olmak lazım.
Arkadaşlar. Ben sert.
Bu işin doğası bu. Biraz kör olman gerekiyor. Ben o körlüğe sahip olamadığım için o kadar büyük fan değilim. Çok seviyorum. Maiden'ın trivyalarına inanılmaz hakim. Belki Türkiye'de en çok trivya ben hakimim. Ama benim en büyük fan olduğumu göstermiyor. Maiden'ın herhangi bir grubun çok gerçek anlamda fan olmak için birazcık körlük gerekiyor. Sevgili ben dostlar. Bu arada o yüzden de hiçbir grubun fanıyım diyemiyorum. Çünkü ben benim o grupların içindeki insanilik cezbediyor. Yani bu adamın Steve Harris'in kusurlu da bir insan olması beni cezbediyor. Benim şeye ihtiyacım yok. Din gibi tapacağım bir şey
ihtiyacım yok. İkonlaştırmaya ihtiyacın yok.
İkona yani, ihtiyacım yok. Ben zaten sanata tapıyorum.
Aynen.
Benim taptığım şey sanatın kendisi.
Tamamen Mert'le aynı şekilde düşünüyorum. Şimdi o yüzden izleyen Maiden fanlarına şu sorulara yanıt vermesini istiyorum alttaki yorumlarda. 1. Türkiye'nin en büyük Maiden fanı siz misiniz? Kendiniz misiniz? 2. Öyleyse X Factor'ı nereye koyuyorsunuz? 3. Blaze hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar hakkındaki yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum.
Virtual hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ya tabii Virtual yani X Factor ve Virtual 11 albümleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben kendi fikrimi söyledim. Mert kendi fikrini söyledi. Video çok uzadı. Kapatmak zorundayız. Ekleyeceğim bir şey var mı Mert?
Artık yok yani. Ha? Doğu'ya selam olsun.
Doğu'ya selam olsun. Yorumlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Orta yaş krizi sizi seviyor.